Ayrım 11. Doğudan uzakta. Amin Maluf. Sayfa 141. Albert'in çalıştığı enstitünün onlarca yıldır Amerikalı askerler için önemli bir think tank olduğunu bugüne kadar kendisi hiç böyle safça dile getirmemişti. Ama ben her zaman biliyordum. Arkadaşım kadar apolitik birisi açısından, haydi tuhaflık demeyelim ama tartışmasız bir ayrılık söz konusuydu. Buraya epey dolambaçlı bir yoldan geçerek ulaşmış olsa da güzergahın mantıksal bir tutarlılığı vardı. 20 yılı aşkın bir süre önce bana Paris'teki o kahvaltı ziyafetinde artık hayatında ne yapacağını bildiğini söylediğinde her zaman düşünü kurduğu yeni bir disiplinin varlığını öğrenmişti. Gelecek bilim. Söz konusu olan hayatı boyunca ilgilenmediği falcılık, kahinlik veya astroloji ya da okuyucu olarak beğendiği, bir gün kendisini yazar olarak da denemek istediği bilim kurgu değil, gerçek bir bilimsel disiplindi. Bana bu bilim dalının başları yıldızlardayken ayakları yere basan araştırmacılara emanet edildiğini yazmıştı. ABD'deki ilk yıllarında ondan pek haber alamamıştım. Oraya varır varmaz iki satırlık bir haber göndermiş, verdiği bir New York numarasından onu aramıştım. Sonra bir ses çıkmamıştı. Ben hayatımın normal akışına dönmüştüm, o da kendi hayatını kurmaya girişmişti. Ne olduğunu ancak 87'de öğrendim. Prestijli bir uluslararası politika dergisinde petrolün geleceği hakkında bir makale okurken bir dipnotta Albert N. Kether'ın kör nokta kavramı hakkındaki çığır açıcı çalışmalarından övgüyle söz edildiği gözüme çarptı. Neyse ki dipnotta söz konusu çalışmaları yayımlamış, merkezi Indiana'da olan enstitünün adı da verilmişti. Arkadaşıma hiç gecikmeden bir mektup yazıp eline geçeceğinden emin olmasam da belirtilen adrese gönderdim. Ama mektup onu hızla bulmuş olsa gerek, çünkü cevabı 2 hafta sonra bana ulaştı. Çok sevgili adam, mektubunu nasıl bir aceleyle açtığımı ve araştırmalarım hakkında kulağına bir şeyler çalındığını öğrenince nasıl heyecanlandığımı tahmin edemezsin. Hakkımda yanılma, hiçbir büyük kuram icat etmedim, şöhret olmadım. Kör nokta veya blind spot kavramı sadece bir düşünme aracı. Ben ona bizim jargonumuzda a digging tool, yani kazma aleti diyorum. Hepsi bu kadar ve şimdi anlayacağın üzere büyücülük falan yok ortada. Bu fikir aklıma biz kolejdeyken gelmişti. Sınıfta Fransız devrimi zamanında ilan edilen insan ve yurttaş hakları beyannamesinden söz ediliyordu. Bir öğrenci kadınların da bu hakların kapsamına dahil edilmediklerini, eğer edilmişlerse niye Fransa'da oy kullanma hakkını ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra elde ettiklerini sormuştu. Öğretmen, gerçeği söylemek gerekirse bu kanun önünde eşitlik beyanına kadınların dahil edilmediklerini belirtmiş ama buradan hareketle onların bilinçli olarak saf dışı bırakıldıkları sonucuna varılamayacağını eklemişti. Gerçekliğin bu yönü o dönemde yaşamış insanlar açısından tasavvur edilemiyordu, görülemiyordu, o kadar demişti. Bu soru aklımı kurcalamıştı. Gelecek tahminleri ve gelecek bilimle daha yakından ilgilenmeye başladığımda, insanların her çağda bazı şeyleri göremediklerini, sürekli akılda tutmanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Haliyle buna bizim çağımız da dahil. Biz atalarımızın göremediklerini görüyoruz ama onların gördükleri ve bizim göremediğimiz şeyler de var. Asıl önemlisi bizim de kör noktalarımız olduğuna göre henüz göremediğimiz ama torunlarımızın görecekleri sayısız şey var. Fikrimi somutlaştırmak için verilebilecek yüzlerce örnekten birini söyleyeyim. Çevre kirliliği. Sanayi devriminin başından itibaren kentsel yerleşimlerin yakınında fabrikaların varlığının sağlık için ciddi bir tehdit oluşturabileceği hiç görülemedi. Başka kaygılar, başka öncelikler vardı. Bu konu sadece 40 yıldır görüş alanımıza girdi. Aynı alandan bir başka örnek, denizdeki kaynakların sonsuz olmadığı ve tükenebilecekleri fikridir. Daha birkaç yıl önce böyle bir fikir çok küçük bir öngörü sahibi azınlığın dışında görünmezdi. Bu azınlığın üyeleri de çağdaşları tarafından işitilmiyorlardı. Hemen ilave edeyim. Kör nokta kavramını ben icat etmedim. Tarihçiler, psikologlar ve sosyologlar uzun süredir bundan söz ediyorlar. Arkadaşın Albert'in katkısı sadece belirli bir noktada ve oldukça mütevazı. 4 yıl önce o sırada enstitümüz daha Indianapolis'e taşınmamış da New York'ta bir üniversite benden gelecek bilime giriş dersi vermemi istemişti. Sömestr sonunda öğrencilere dönem sonu ödevinin konusu olarak bir tek soru sordum. Aşağı yukarı şöyle dile getirmiştim. Her çağın kendi kör noktaları vardır. Bizimki de bu bakımdan bir istisna değildir. Gerçekliğin göremediğimiz yönleri var ve kaçınılmaz bir şekilde birkaç yıl içinde her birimiz şöyle diyeceğiz. Ben bunu nasıl göremedim? Ben de sizden kendinizi geleceğe taşımanızı ve bugün görülmesi çok güç olsa da 30 yıl içinde en basit gerçeklerden biri haline gelecek bir kör noktadan söz etmenizi istiyorum. Öğrencilerin cevapları ilginçti. Hatırladıklarımdan biri, gelecek kuşakların bizim çağımızda milyonlarca hayvanın mezbahalarda katledildiğini ve hemcinslerimizin çoğunluğunun bunu son derece normal karşıladığını öğrenince sarsılacaklarını söylüyordu. Bence türümüzün geleceği hakkında fazla iyimser bir bakış. Sonuçta bu yöntem enstitümüzün bazı yöneticilerinin aklını çeldi. Hatta yeni araştırmacılar işe alınacağı zaman yapılan mülakatların zorunlu sorularından biri oldu. Söyleyin bakalım kim? Burnumun ucunda Asya'nın veya Avrupa'nın veya petrolün veya nükleer enerjinin ve benzerlerinin geleceğine ilişkin çok önemli bir şey duruyor. Ve ben onu göremiyorum. Nedir bu? Söyleyebilir misiniz? Anında cevap vermek imkansızdır. Kendimizi ilk bakışta görebildiklerimizin ötesine taşıyabilmek için kafayı çatlatmak, gerçeği kazmak gerekir. Kazma aleti yani digging tool deyimi de buradan geliyor zaten. Herkes beni çalışıyor sanırken birkaç yıldır bu işlerle eğleniyorum işte. Peki sen neler yapıyorsun? Hayatın, işin, projelerin ve benzerleri hakkında fazla bir şey yazmamışsın. Demek ki bana ikinci bir mektup daha yazmak zorunda kalacaksın. Sadık dostun Albert. Bu mektuplaşmanın ardından bir daha irtibatımızı kaybetmedik. Pullu zarflar devrinde en az yılda bir kez yazışıyorduk. Sonra elektronik postanın icadıyla birlikte yazışma ritmimiz hissedilir ölçüde hızlandı. Şimdi bilgisayarlarımızın arasında mesaj trafiğinin haftalarca kesildiği bir dönem pek yok. Bazen birimizin okuduğu ve diğerinin de görmesini istediği bir makalenin eklendiği çok kısa mesajlar söz konusu oluyor. Tek kelimelik mesajlar, büyüleyici veya kaygı verici ya da sadece dostlukla, imzada her zaman tek bir harfle, adımızın ortak baş harfi olan A ile atılıyor. Kağıt üzerindeki yazışmalarımızın izlerini sakladım. Aldığım mektupların hepsi duruyor. Ama kendi gönderdiğim mektuplarda bu kadar titiz davranamadım. Postaya vermeden önce fotokopisini çektirmediklerim oldu. Elektronik postaların saklanması ise biraz daha keyfe keder oluyor. İlki olarak aslında tüm yazışmalar saklanıyor. Ama işin aslı bilgisayarlarımdan biri ne zaman ruhunu teslim etse ve ne zaman elektronik posta kullanıcımı değiştirmek zorunda kalsam birçok belge uçup gitti. Ama bu durum beni sıkıntıya sokmuyor. Bir antik çağ tarihçisi olarak sürekli parçalar, kalıntılar üzerinde çalışmak zorunda kalmadım mı? Bununla kıyaslanınca kendi geçmişimi yeniden oluşturmak için elimin altında bulunan malzeme, gerek sakladığım belgeler gerekse kişisel anılarım bakımından işitilmemiş bir zenginliğe sahip. Benim dramım bundan değil, iç dünyamı herkese açık yazılarımdan sanki onların değerini azaltacakmış gibi uzak tutan o zihinsel sakatlıktan kaynaklanıyor. İkinci bölüm. Adam arkadaşının eski mektubundan uzun bölümleri defterine not ettikten sonra yatağına uzandı ve bir zarftan diğerine geçerek tekrar eski yazışmalarının içine daldı. Bu okumalardan büyük keyif alıyordu. Zamanı unutarak eski mektupların içine gömülmek istiyordu. Ama onda vicdani huzursuzluk her zaman galebe çalar, yapmayı kararlaştırdığı işten biraz olsun uzaklaşınca kendini azarlamaya başlardı. O günde o lezzetli uyuşukluktan hızla hatta biraz erken kopup bilgisayarının başına oturdu ve bu matem gününde yazacağına söz verdiği diğer önemli mektuba başladı. Çok sevgili Naim, sana çok üzücü bir haber vermek için yazıyorum. Murat kanserden öldü, bugün cenaze töreni yapılıyor. Onunla irtibatını korumuş muydun bilmiyorum. Ben kendi payıma sana daha önce söylediğim gibi yıllardır onunla konuşmuyordum. Ama geçen cuma karısı ve kendisi telefon edip ölmek üzere olduğunu ve beni görmek istediğini haber verdiler. O akşam hemen kalkıp geldim ama gecenin ilerleyen saatlerinde biz konuşamadan vefat etti. Sen de iki satır yazarsan Tanya mutlu olur. Ayrıca eski arkadaşların bu vesileyle bir araya gelmelerini arzu ediyor. Bu da koşullar bir tarafa bırakıldığında mükemmel bir fikir. Ne düşünüyorsun? Yer ve tarihe ilişkin önerilerin var mı? Benim tercihim Paris'ten yana ama her türlü öneriye de açılım. Sevgiler, Adam. Albert ile olduğu gibi Naim ile de bağlantım bir gün tamamen rastlantısal bir şekilde yeniden kurulmuştu. Birkaç yıl boyunca zaman zaman yazıştık. Sonra elektronik posta sayesinde haberleşmemiz süreklilik kazandı. Ama onunla bağlantımın yeniden kurulması daha geç bir tarihte, en fazla 10 yıl önce Albert ile hemen hemen aynı biçimde gerçekleşmiş, yalnız bu kez ben onun değil, o benim izimi bulmuştu. Barbar istilalarına özel bir sayı haseden küçük bir aylık tarih dergisinde Attila hakkında bir makale yayımlamıştım ve derginin Fransa sınırları dışında da okunacağını hiç düşünmüyordum. Bu nedenle derginin editörü üzerinde bir Brezilya pulu bulunan okuyucu mektubunu bana ulaştırdığında hoş bir sürpriz yaşamıştım. Zarfın arkasında göndericinin ad ve soyadının sadece baş harfleri yer alıyor, mektubun başlangıcı da yazarı hakkında hiçbir ipucu vermiyordu. Sayın Profesör, size öncelikle makalenizin bana Attila'nın kişiliği hakkında öğrettikleri için teşekkür etmek üzere yazıyorum. İnsan tarihsel bir kişiliği tanıdığını sanıyor. Hakkında kulaktan dolma 2-3 fikri oluyor. Hatta bu durumda görüşlerine dayanak olarak onu örnek vermeye bile kendinde hak buluyor. Sonra ansızın okuduğu bir yazı sayesinde ne bu Hun imparatoru ne de çağı hakkında fazla bir şey bilmediğini fark ediyor. Daha da kötüsü bildiği kadarının da tamamen yanlış diye değerlendirilebilecek ölçüde bulanık ve üstünkör olduğunu anlıyor. Sayın Profesör, bu kişilik hakkında bir biyografi yazmayı hiç düşünmediniz mi? Ben bir okuyucu olarak sizi bu konuda yüreklendirmek istiyorum. Eğer bu mütevazı önerim hoşunuza gider ve bu kitabı yazmaya razı olursanız, adıma ithaf edilmiş bir nüshayı aşağıdaki adrese gönderirseniz minnettar olurum. Naim E. Avenida Ipiranga, São Paulo, Brezilya. Not, hayır, basit bir isim benzerliği değil. Tabii ki içimden derhal boynuna sarılmak, onu yeniden bulduğuma ne kadar sevindiğimi söylemek, başına neler geldiğini sormak geçmişti. Ama kendimi tuttum. Bizim eski arkadaş topluluğumuzun ruhuna uygun davranmak için ona kendisinin tutturduğu üslupla cevap vermeliydim. Aramızdan biri ince bir mizansen geliştirmeye başlayınca, ciddiyeti olabildiğince sürdürmek, söz oyununu sabırla geliştirmek, muğlaklığın serpilip boyatmasına izin vermek ve en önemlisi ilk konuşmada kahkahayı patlatmamak kuraldı. Bu oyunda en son gülen kazanırdı. Dolayısıyla ben de şöyle bir cevap kaleme aldım. Okuyucu dost, teklifiniz çok hoşuma gitti. Attila muhtemelen en az bilinen tarihsel kişiliklerden biridir. Bazen bir seminerde biraz da kışkırtıcılık yapmak amacıyla Attila'nın modern Avrupa'nın atası olduğunu söyleyince bazı dinleyicilerin bir Doğu Akdenizli olarak onlara hakaret etmeye uğraştığımı sanıyorlar. Onun biyografisini yazmamı önermeniz ne tuhaf. Ben de sizin mektubunuzu almadan bir hafta önce konuyu Parisli bir yayıncı ile görüşmüştüm. O da teklifimi olumlu karşılamıştı. Belgelerimin hepsi tamam, planım hazır. Sanırım kitabı birkaç ayda tamamlayabilirim. Çıkar çıkmaz size bir nüsha göndermeyi görev bileceğim. Başka bir çözüm de sizin kitabı aşağıdaki adrese gelip bizzat benden almanız olabilir. Adam W. Çerçe Midi Sokağı Paris 6. Not, ziyaretiniz münasebetiyle henüz kitap çıkmamış bile olsa size bir yemek, ardından da bir Türk kahvesi ikram edebilirim. 16 yıllık bir ayrılıktan sonra aramızda bu tarz bir temas kurma yolunu seçerek aramızdaki bağı aradan geçen son 4 veya 5 yerel savaştan sanki lanetlenerek dağılmamızdan önceki üniversite günleri düzeyinde yeniden oluşturmuştuk. Daha sonra kağıt üzerinde pek az yazışma yaptık. Adreslerimizi karşılıklı bildirirken telefon numaralarımızı da vermiştik ve arada birkaç kere konuştuk. Telefon insanı tuzağa düşüren aldatıcı bir haberleşme tarzıdır. Konuşanların arasına sahte bir yakınlık duygusu yerleştirir. Dolaysızlığı ve yüzeyselliği teşvik eder ve benim gibi tarihçiler açısından en büyük sorun ise geride hiçbir iz bırakılmamasıdır. Neyse ki son 3 yıldır Naim ve ben elektronik postaya geçtik. O zamandan beri tıpkı Albert ile olduğu gibi onunla da düzenli yazışıyoruz. Bana bir veya iki kez Atilla biyografimin ne durumda olduğunu sordu. Hala aynı noktada durduğunu, tezgahta olduğunu yani ilerlemediğini yazmak zorunda kaldım. Acaba bu en baştan itibaren kötü bir fikir miydi? Sanmıyorum. Naim'in bahsettiği makaleyi yazdığım sırada gerçekten kitabın parmaklarımın ucuna kadar geldiği duygusuna sahiptim. Attila'nın doğumundan ölümüne kadar tüm yaşamını notlarıma bile bakmadan anlatabileceğimi hissediyordum. Eşlerinin adlarını ve çeşitli akıl hocalarının güzergahlarını ezbere biliyordum. Hatta bunları geçmiş zaman kipiyle ifade etmem doğru olmaz. Çünkü hiçbirini unutmuş değilim. Ama kısa metinden uzun metne geçmenin karmaşık bir iş olduğu aşikardı. Bir makale yazarken birkaç kuvvetli fikre sahip olmak yeterlidir. Bir biyografi için konuyla ilgili hemen her şeyi okumuş olmak ve uzmanların eleştirilerine açık kapı bırakmamak şarttır. Örneğin Attila'nın başlıca rakibi olan Roma ordularının komutanı Flavius Aetius'un onun için meçhul biri değil, bir çocukluk arkadaşı olduğunu, çünkü Tanrı'nın kırbacının ergenliğini Orta Asya steplerinde değil, İtalya'da imparatorluk sarayında geçirdiğini söylemek veya onun Roma'ya saldırmakta yaşadığı duraksamanın kenti yok etmeyi veya yağmalamayı değil, orada imparatorluk tacını giymeyi hayal etmesinden kaynaklandığını, 400 yıl sonra barbar istilalarından çıkan bir başka şefin, Charlemagne'ın bunu başaracağını ifade etmek, bütün bunlar bir makalede veya bir konferansta çok parlak bir etki yaratabilir. Ama biyografi denmeye layık bir eser yazarken, bu ifadelerin her birini belgelerle, ikna edici bir kanıtlama tarzıyla, o dönemde yaşamış tarihçilerin tanıklıklarıyla desteklemek gerekir ki, söz konusu olgulardan 1500 yıl sonra bunu yapmak kolay değildir. Bununla birlikte bu biyografiden vazgeçmiş değilim. Hala onu yazmak niyetindeyim. 11. ayrımın sonu. Sayfa 151.